2015'in ilk donanım haberinden herkese merhabalar. Ben Ender Yıldız.
Ben Gün Oksay.
Yine çok dolu bir program hazırladık sizler için. Donanım dünyası bu hafta özellikle bayağı hareketli. Bu haberleri sizler için değerlendireceğiz. Hemen sizleri bekletmeden ilk haberimize geçmek istiyorum. Apple tarafından gelen bilgilere bakılacak olursa yeni bir 12 inçlik MacBook Air Core platformunu kullanarak kullanıcılarla yakın zaman içerisinde buluşacak.
Aynen, bu işlemcinin özelliği şu arkadaşlar. 15 watt gibi korkunç düşük bir ısı tüketimi olması. Isı üretim olması. Bu sayede ne sağlayacaklar? Büyük ihtimal MacBook Air'ın büyük ihtimal fansız yapacak evet. Deniliyor. Önemli şey o. Zaten ben de artık kesinlikle fansız bir MacBook Air görmek istiyorum.
Evet.
Çünkü yani özellikle son zamanlarda iPad'lere şunları buna alışmışken dizimizin üstünde bir tane ses çıkartan bir şey.
Artık kimse istemiyor. Doğru diyorsun. Core M platformu zaten biz tablet tarafında görmüştük. TDP değerini 4.5 watt'a kadar düşürebilip 10 inç boyutundaki tabletlerde de fans olarak kullanılabilecek bir işlemci. Buradaki versiyonu biraz daha farklı. Broadwell U olarak da geçiyor. 15 watt senin de dediğin gibi TDP değeri. Frekansları daha yüksek tabii ki ama 12 inçlik bir dizüstü bilgisayar kasasını düşündüğümüzde 15 watt'lık işlemciyi büyük ihtimalle kasa yardımıyla soğutabileceklerdir bence.
Tabii zaten biliyorsunuz MacBook Air'ın kasası alüminyum. Yani alüminyum verdikten sonra...
Bütün kasa soğutucu aslında orada.
Aynen evet.
Tamam, bir yerden soğutucu. Bağladıktan sonra ısıyı rahat bir şekilde kasaya dağıtacaktır. Tabii tek farklılığı bu değil. USB 3.1 gibi yeni teknolojilere de sahip olacakmış. 3.1 ile beraber daha fazla bant genişliği ve artık tek yönlü girişle biz de tam sizin kablolu kullanıcılarından şey olacağız.
Yani
olacağız.
Şey nihayet ben zaten soruyordum bundan kaç yıl önce hatırlarsan. Bir yayında da sormuştum. Niye yapmadılar hani diye. Biraz serzenişte bulunmuştum. Yapmışlar en sonunda.
Duymuşlar sesini.
Evet yani çünkü hani yıllardır Apple kullanıyor bunu. Niye USB kullanıcıları karanlıkta şurada burada falan hep sıkıntı yaşıyorlar?
Evet, Lightning kablosunun hakikaten her yönde takılma ihtimali çok rahat. Çünkü ben ne zaman micro USB tarzında bir kabloyu takmak istesem kesin önce yanlış takıyorum. Ondan sonra düz takıyorum.
Bir de zaten mesela USB'de docking yapmak da çok zor. Yani neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Çünkü böyle metalli bir şeyi ters ayakta oturtturmak
çok gerçekten sıkıntı. Çok kullanışlı değildi. İnşallah USB 3 ile bir beraber bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracağız.
Bir de hızını da söylerim. USB 3.1'in hızı 10 gigabit olacak.
Evet, 5 gigabitten 10 gigabite çıkardılar.
Yani işte hani teorik hızı 1.25 gigabit ediyor sanırım.
Evet, o da işte overhead dediğimiz ekstra şeyleri falan çıkardı.
500-600 bas.
Kağıt üzerinde 500-600 bas. Yani gerçekte 500-600 olarak bize yansısa öpüp de başımıza koyalım.
Yani bir SSD'yi dışarıdan bağladığın zaman bile hani aynı
SATA portuyla herhangi bir farkı olmayacak gibi gözüküyor. İnşallah bu hızlara ulaşır cihazlar çünkü bu teorik hızlar pek gündelik hayata yansımadı şu ana kadar.
Olsun. Zaten ona çıkacak hani bir cihazı nereden bulacaksın? O da
tabii kontrolcülerin de değişmesi lazım. Şu andaki mevcut USB 3.0 kontrolcüleri bile aslında o 5 gigabitlik hattın çoğunu dolduramıyor. Buradan bir de görüntüleme teknolojilerine geçelim istersen. LG tarafında yeni bir monitör duyurusu gerçekleştirdi. 2015'i ben açıkçası monitör tarafında hareketli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü AMD FreeSync'li monitörlerin 2015 başından itibaren rahatlıkla bulunabileceğini söylüyordu. LG'nin bu yeni ürününde bunu destekler nitelikte.
Aynen. FreeSync'i yine hani bilmeyenler için kısaca özetleyelim. FreeSync böyle dikey eşitleme, dikey senkronizasyon modu vardır. Ekran kartlarının ne işe yaradığı belli olmayan genelde. Çoğu insan tarafından bilmez. Bu mod mesela oyunlarda oynarken ekrandaki yırtırmaları engeller. Evet. Fakat bunu açtığınız zaman da FPS değeriniz düşer. Yani oyunlarda bazen hani istemediğiniz biraz FPS'niz düşer. Hani bunu açsanız ayrı dert oluyor, açmasanız ayrı dert oluyor. Bunu da işte FreeSync gibi teknolojilerle mümkün mertebe çözmeye çalışıyorlar. Bu FreeSync'in AMD'nin desteklediği bir proje ama açık kaynak kodlu.
Evet, Nvidia'nın G-Sync'ine alternatif ekstra bir donanım gerektirmiyor AMD'nin verdiği açıklamaya göre. Hatta şu anda piyasadaki birçok monitörün bile destekleyebileceği ama özel yazılım update'lerinin gerektiğini söylüyor AMD tarafı. Avantajlı olacağını söylüyordu AMD. Bazı örneklere çıkmaya başladı. Bu Iyama tarzında bir marka var. İsmini belki doğru telaffuz edemedim şu anda ama 4K çözünürlükteki bu monitör aynı paneli kullanan G-Sync destekli monitöre kıyasla $170 seviyesinde daha uygun.
Yani korkunç bir fark var. Çünkü G-Sync'te bir tane ekstra çip var.
Evet.
Onu entegre ediyorsunuz. Ondan sonra bir de onu çalıştıracak hani Ar-Ge'sini yapıyorsunuz, senkronizasyonu yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. O çip de zaten pahalıymış yani. İlk başından beri çok pahalı deniliyor. Demek ki bu fark $170 kadar geliyor.
Tabii Nvidia'nın karı da vardır onun üstünde. Onu da atlamamak lazım ama sonuçta aynı teknolojiyi, aynı işi yapabilecek monitörü $170 almak.
Tam birebir aynı değil aslında ama yakın.
Yani elde ettiğin sonuçlar çok yakın.
Bir de LG'nin 34 inç monitörü var.
Evet onu da konuşalım. Konudan konuya atladık. Bu monitörde de FreeSync desteği var arkadaşlar. 34 inç boyutunda. Diğer özelliklerini de sen söyle abi.
Ya 21:9 hani ultra geniş monitör. Yani aynı anda iki tane web sayfasını rahat rahat görebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. 34 inç olduğu için biraz yüksek. Hani normalde 34 inç olduğu için bunlar yatayda çok uzun oluyorlar. Evet. Böyle hani eski 19 inç motor yüksekliği çıkabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Bu 34'ün hani rahatlığı biraz daha rahattı.
Yükseklik olarak biraz daha fazla olduğu için
23'e yakın bir
23-24 civarında monitöre denk geliyor. Öbür türlü hakikaten 21'e 9 monitörler çok basık kalıyor böyle. Bir şey okumak istediğiniz ettiğinizde o yandaki alanlar boş kalmasına rağmen çok da öyle verimli kullanamıyorsun o ekranı.
Daha bitmedi. IPS paneli var. Zaten bu herkese var. Ancak kaviste ekran var.
Evet, kaviste ekran hakikaten 21'e 9'da bence önemli. O, çünkü 34 inç biz ofiste biliyorsun 21'e 9 monitörün karşısına oturduk. Herkes böyle aa çok büyük bir şey oldu. Boyun fıtığı olur hakikaten. Biz soldan sağa gidene kadar vakit geçiyor ve efora sarf etmeniz gerekiyor. Burada Allah'tan kaviste monitör bizi daha saracak ve o görüntüyü daha net bir şekilde görebileceğiz.
Bir de çözünürlüğü de 3440'a 1440.
Tabii 21'e 9'un kendi çözünürlük oranları olduğu için maalesef alışık olduğumuz çözünürlükler değil bunlar. Buradan sıradaki haberimize atlayalım istersen abi. Demin kavisli ekranlardan bahsetmiştik. Samsung tarafında da bir tane kavisli ekran haberi var. Samsung burada biraz daha değiştirip işi PC'ye dökmüş. Ve Ativ One 7 serisinde kavisli bir ekran kullanıyor artık.
Aynen, yani bu monitör aslında bir PC arkadaşlar.
All in one
dediğimiz. All in one dediğimiz. Hepsi bir arada modeller diye geçiyor. Zaten hani son zamanlarda çok moda oldu. Ve hani şirketler özellikle bunu tercih ediyorlar. Çünkü bir kasa derdi şu bu falan olmuyor. Yani koyuyorsunuz monitörü, bağlıyorsunuz fişe, kablonu takıyorsunuz, bitiyor yani.
Bir kablo dediğim bir tane de güç kablosu çoğunda. Aynen. Çünkü internet wireless oldu. Klavye, mouse da artık çoğunu kablosuz yaptılar. Tek kabloyla çözüyorsun elektrik
yani
kablosu.
Yani bir tek elektrik kablosu var. Bu tabii ki yani çok büyük bir avantaj. Ve firmalar da bunu çok tercih ediyor. Tek sıkıntısı bu tür ürünleri biliyorsunuz. Hani bizim gibi kişilere göre çok hitap etmesi. Evet. Çünkü bir şeylerini değiştiremiyorsunuz.
Oynayamıyorsun, kurcalayamıyorsun.
Yani evet, öyle açıp da zaten açsanız bir daha toparlamanız zor. Notebook gibi bir şey.
Elinde çünkü kalma ihtimali yüksek.
Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bunların fanları yukarıda olduğu için toz toplaması, şu bu falan sıkıntılar da çok az oluyor.
Yani alttan çekip yukarıdan atıyor.
Çünkü masanın üzerindeki tozla yerdeki toz aynı bir değil.
Tabii ki.
Bütün halıyı falan vakumluyor normalde. Evet. Bir de iş yerlerini düşünün, zaten ayakkabıyla geziliyor. Toz, toprak, herkes geliyor falan.
Ya ben teyzemin iş yerlerinden hatırlıyorum.
Nasıl kasalar çıkıyor?
Kasaların içine açtım, hani şok oluyorsun. Ya böyle bir pislik olamaz. Birinin gelip de onu oraya koyduğunu falan düşünüyorsun. Çünkü çalışarak o bilgisayar o şekilde pislenmeyecek gibi duruyor açıkçası. Bu bilgisayara gelecek olursak Ativ One 7 2015'in ilk çeyreğinde piyasada olacak. $1300 civarında da bir fiyatı var. 27 inç All in One Curve derken bence çok pahalı bir ürün değil. Gerçi Samsung birçok ülkede bilgisayar pazarından çıkıyor. Bakalım ülkemizde görür müyüz?
Yani biraz ülkemizde zor. İnşallah görürüz, evet. Öyle diyeyim size. Bunun dışında SiteSync diye 3.0 gibi bir destekli bir şey de var. Samsung'un son zamanlarda kullandığı bir şey. Hani telefonunuzu yönetebiliyorsunuz. Hani bu handoff gibi bir şey, evet. Apple'ın, ama hani Samsung cihazları özel. Hani bunu da zaten bu bilgisayarda kullanılabilir halde geliyorsunuz. Bilmiyorum, hani işinize yarayabilir belki.
Evet, gerçekten güzel bir bilgisayar. Görüntüleme teknolojileri devam edelim. Geçtiğimiz hafta ReRAM teknolojisini konuşmuştuk ve depolamanın şu anda mevcut depolama sistemlerinin yaşadığı sıkıntıların hepsine alternatif olabilecek farklı bir çözümdü. Şimdi bunun görüntüleme teknolojileri tarafındaki versiyonuna geçiyoruz. Çok o da Quantum Dot televizyonlar.
Evet, yani bu da çok havalı bir ismi var. Quantum Nokta TV'ler, evet, diye geçiyor. Hani Türkçesine bakarsak. Bu televizyonların yaptığı şey şu. OLED'lere rakip olacak bir şey. Hani deniliyor. Ve organik olmadığı için çok daha uzun süre dayanıklı olacağı söyleniyor. Parlaklık konusunda korkunç başarılar. Hani işte renk paletini zaten oluşturmada da çok başarılar.
Enerji tüketimi daha düşük.
Korkunç, o da çok daha düşük.
Kağıt üstüne bakınca her yerden aslında eli kuvvetli bir teknoloji. Şimdi bu zamana kadar niye geliştirmemişler diye de düşünür insan bir taraftan. OLED'den daha parlak. Daha iyi renk üretiyor. Daha az enerji harcıyor. Farklı materyaller üstüne basılabiliyor. Organik veya inorganik, kavisli maddeler, yani kavisli yüzeyler üzerine yine basabilmek mümkün. Esnek ekranlar yapabilmek mümkün. Bayatlamıyor. Biliyorsun OLED'ler çalıştıkça ömürleri azalıyor.
Tabii sonuçta organik madde, evet, yani en nihayetinde bir şeyler oluyor devamlı.
Nemden, işte buhardan, sıcaktan, soğuktan etkilenmiyor. OLED'ler biraz nazlı o konuda.
Aynen, ki özellikle bu işte mesela bu cihazlarda hani kullandığımız mesela dijital kamera olsun, telefon olsun, su olsun, olsun çok sıkıntılı süreçler yaratıyor. Yani mesela, evet, siz hani AMOLED ekran bile keza hani bozulma olasılığı, işte şundan bundan etkilenme olasılığı daha yüksek.
Daha yüksek gerçekten.
Yani en ufak bir kasa açıklığından giren nemle bozulabilir yani teknoloji.
Aynen. Bir anda panel gidebilir. Quantum nokta teknolojisinde böyle şeyler olmayacak. Örnekleri şu anda hazır. Çalışılıyor üzerinde. Yakın zamanda da 2015 içerisinde bazı alternatifler piyasaya çıkacak deniyor. Çıkacak o deniyor. Kadar hazırsa şahane bence.
Yani evet, mesela 55 inçin üzerine şu anda OLED'ler pek çıkamıyorlar zaten biliyorsunuz. Ve zaten çıksalar bile çok pahalılar. Neden? Çünkü çok sıkıntılı.
Verimlilik çok düşük.
Verimlilik çok düşük.
Adam o paneli yapana kadar belki 20 tane bozuk panel çıkarıyor arada.
Aynen. Yani bu da televizyon dünyasına hani yeni bir heves, yeni bir ışık yapacak bir teknoloji. Ve hani bununla 55 inçin üzerine rahatça çıkacağı iddia ediliyor. QD LED diye geçiyor. Q ve D LED, TRLED diye geçiyor. O ilginç yani. Hani baktığınız zaman gelecekte karşılaşacağız böyle bir isimle. Yani
telefonlarda falan da bu tarz panelleri görebiliriz sanki.
Değil mi yani? Evet. Yani niye olmasın yani?
Her yerde olabilir canım. Ekranın görüntüleme teknolojilerinin olduğu her yerde bu tarz panellere hazırlıklı olun arkadaşlar. Yakın zamanda QD LED ekranlarla tanışacağız ve evlerimizi kullanmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Ekran kartı haberine geçelim. Çıkana kadar her hafta programı koymaya niyetliyim. GTX 960'ın lansman tarihi artık belli oldu. Zaten CES'te detaylarının çıkması bekleniyordu. CES'in ardından da Ocak sonuna doğru 22 Ocak gibi kartın teknik özellikleri kullanıcılarla paylaşılacak. Hala kesin bir bilgi yok. Bazı kaynaklar 128 bit, bazı kaynaklar 256 bit diyor. Arada 192 bitçiler de var.
2 GB RAM diyorlar, bir arada 4 GB diyorlardı.
Zaten 128 bit olursa 2 GB, 256 bit olursa 4 GB olacağını söylüyorlar. Bakalım, shader sayısı vesaire belli değil. Belli olan konulardan bir tanesi tek 6000 PCI Express güç girişine sahip. O da teorik
50 watt
olarak
falan mı? 75 watt.
75 oradan geliyor. 75 de soketten geldiği için 150 watt. Tabi istersen kablodan daha fazla çekebiliyorsun ama o zaman da PCI Express standartlarına uymuyor kart. Yakın zamanda göreceğiz kartın eli kulağında.
200 GB, aman ne 200 GB, 200 dolar civarında.
Evet, 200 dolar civarında da fiyatı olacak. Fiyatı yani olacak. Orta seviyenin yeni fiyat performans kartı olma yani ihtimali var.
Max veri hani nihayet 200 dolar seviyesinde şöyle güzel bir ekran kartı görebileceksiniz. Bu da herkese şey yapacak, bu kadar gizli tutulmasın dediğim de herhalde şu anda 970-980 satmaz diye düşünüyor olabilirler.
Olabilir. Şunu belki da düşünüyor olabilirler. Belki AMD'nin nasıl bir hamle yapacağını, yeni bir ekran kartı Ocak-Şubat tarafında çıkaracağı da konuşuluyor. Aynen. Çünkü yani 28 nanometre.
Uzun zamanda ilk defa bir ekran kartı bu kadar saklı gelmeyi başardı. O
daha önce 970-980'in bilgilerini daha net bir şekilde ulaşıp şey yapabilmiştik, yorumlamaya başlamıştık. Hakikaten 960'ta iyi bir
gizlilik var.
Gizlilik oluştururlar. 965 veya 960 Ti diye de modelli bekliyoruz. Yani bu 128 bit çıkarsa araya bir 192 bit veya 256 bit bir 960 Ti veya 965'te girebilecekmiş gibi gözüküyor açıkçası.
Onda fiyatı farklı olur tabii. O da yani.
Tabii ki fiyatı 250 dolar bandında 300 dolara yaklaşacağını tahmin edebiliriz. Hız aşıtma dünyasından bir haber verelim. MSI'nin X99 anakartlarında DDR4 belleklerle en hızlı frekans değerine ulaşılmış. En yüksek frekans değerine. Bu da 4032 MHz. Kullanılan belleklerde Kingston HyperX serisi bellekler. Açıkçası DDR4'ün yakın bir zamanda piyasaya çıkmasının ardından standart o 2133 MHz'lerden başlayan frekanslarını 4 GHz'e kadar getirmişler.
Yani neredeyse işlemciden daha hızlı çalışıyor.
Yani işlemci frekansını geçmiş birçoğu işlemcide.
Yani overclock falan ederseniz hani geçersiniz bunu. Değişik olmuş yani ama tabii bunlara değerleri çıkmak için arkadaşlar hani bu hani zamanlamaları var biliyorsunuz RAM'ların. Bunları
esnetiyorlar.
Korkunç derecede yükseltiyorlar. Hani o zaman tabii aslında çok yüksek performans vermiyor.
Tabii zamanlama ve frekansın güzel bir dengesi var. Onu tutturman lazım. Bir tarafı çok aşağı çekip bir tarafı yükseltirsen gene olmuyor. Kötü bir yani ortalama bir performans elde ediyorsun. Muhakkak bu frekansa ulaşırken de zamanlamaları esnetmişlerdir biraz. Yani artık daha relax hale getirmişlerdir. Belki. Tabii ki. Zaten şunu da düşünmek lazım. X99 platformu diyorsun. 4 kanal bellek. Üstüne bile DDR4. Bu frekanslara zaten şu anda ihtiyaç yok. Çift kanallı Intel işlemciler bile çoğu noktada bellek kontrolcüsüne takılmıyorlar biliyorsun.
Aynen.
Bunun bir de 4 kanallı zaten X serisi vardı. Extreme seri vardı i7'lerde biliyorsun. X79 ve devamında. Açıkçası kullanıcıya yarayacak bir rekor değil ama DDR4 belleklerin böyle yüksek frekansa çıktığını görmek sevindirici. AMD cephesiyle devam ediyoruz. AMD'den yeni bir haber geldi. GlobalFoundries'in 28 nanometre süper yüksek performans nodunu üretim bandında yakın zamanda 2015 içerisinde AMD GPU'ları tarafından kullanılmaya başlanacakmış.
Zaten AMD nerede üreteceğini şaşırmış durumda şu anda.
Samsung, GlobalFoundries, TSMC falan ortalarda geziyor sürekli.
Aynen böyle fabrikasız kalmak çok kötü etkilemiş firmayı. Evet,
zamanında sattılar fabrikayı.
Yani zaten satmasa firma gidiyordu.
Tabii firmayı batıracaktı. Yani, zaten sattılar firma da topa. GlobalFoundries de kendi içerisinde çok tutarlı bir yapı
sergilemedi. Yani GlobalFoundries de gidici. Evet. AMD de sıkıntılı bir süreçler. Bir türlü kurtulamadılar. Yani bu hani TSMC ile işte UMC olsun hani Samsung falan gibi önemli üreticilerle hala da doğru düzgün rekabet edemiyorlar. Intel zaten kendi başına yapan bir
Intel şey. Intel yürüdü gitti ya. Biz bu süper yüksek performans üretim bandını AMD'nin Kaveri GPU'larından tanıyoruz. Bu biraz daha GPU'ya yatkın bir üretim tekniği. 32 nanometreden 28'e geçince zaten transistör yoğunluğunu ciddi anlamda arttırmayı başarmıştı AMD tarafı. En azından yarı kendi fabrikaları sayılacak. 28 nanometrede güzel bir verimli bir mimari yakalarlarsa, Graphics Core Next'i biraz böyle rafine edebilirlerse, Nvidia'nın hani Kepler'den Maxwell'e geçişte yaptığı gibi, 28 nanometre ile bence yine iyi bir enerji verimliliğine sahip grafik çipi oluşturabilirler. Yani bu bir engel değil.
Aynen. Özellikle son zamanlarda bakıyorsunuz notebooklar inanılmaz satıyor. Notebooklarda ne kadar düşük nanometre ile üretirseniz o kadar az enerji tüketiyor. O zaman da sizin hani dizaynlar vardır biliyorsunuz. Mesela diyelim ki şu notebook bir dizayn. Bu dizaynın içine ne takılacağı tam tasarım aşamasında karar veriliyor. Bunları da kazanmaları gerekiyor firmaların. Kazanma şansları daha yüksek oluyor tabii düşük nanometreli olduğu zaman. O yüzden çok önemli. Hani buna hemen şey gelmez bize masa üstüne geleceğini zannetmiyorum. İlk önce şey getirirler yine. Notebook'u getirirler.
Muhakkak.
Ardından şeye geçer. Bu arada AMD de tabii şeyde işlemcilerini de TSMC'de üretmeye devam ediyor
Tabii
arkadaşlar.
TSMC tarafını bırakmayacaklar. Hatta Samsung'la da görüşüyorlar. Kendi Zen mimarilerini ürettirmek için belki de Samsung'un 14 nanometre veya
Aynen.
TSMC'nin 16 nanometre FinFET bantlarında çıkabilir ilk örnekler. Bakalım. Ama böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani üreticisi kim olursa olsun AMD'nin nanometre yarışında Intel tarafını bir şekilde yakalaması lazım. Çünkü Intel orada aldığı başına gitti.
Yani o çok sıkıntılı bir süreç.
Yani rekabet burada sağlanamadığı için
Yani
son kullanıcıya maalesef yüksek
sıkıntı
maliyet diye
ve
yansıyor
yani şöyle bir şey de var. Rekabet sağlanamadığı için biraz teknolojinin ilerleme hızı da
bu.
yavaşlıyor.
Evet.
Yani
Katı.
öyle bir sıkıntımız da var. Yani çok büyük bir Ar-Ge yatırımı gerekmiyor. Çünkü zaten çok ciddi satış
Zaten en
yapıyorsunuz.
iyisin.
Evet.
En zengin sensin. Rakibin seni zorlayabilecek bir pozisyonda değil. İster istemez bu da bir rehavet oluşturuyor firmalar üzerinde. Biraz daha yavaşlıyorlar yeni teknolojileri piyasaya sunma açısından. Bir sonraki haberimiz bir Thunderbolt istasyonu ile ilgili. Coldigit firması Thunderbolt 2 istasyonu duyurmuş ve üzerindeki giriş çıkışlara
Yok yok yani.
baktığında anakart gibi istasyon yapmışlar
Aynen
açıkçası.
bilgisayar gibi bir şey.
Evet.
Bunu millete bilgisayarda
Gerçekten öyle.
yedirirsin
Üzerinde çift Thunderbolt 2 portu var. Bununla
yani.
beraber çift external SATA 6 gigabit portu, HDMI 3 tane USB 3.0 gigabit Ethernet ve ses giriş çıkışları varmış.
Yani.
Yani bunu Thunderbolt'tan bağlayıp ondan sonra 20 tane bilgisayara veya cihaza bir şekilde bağlayıp ulaştırabilirsin gibi
Aynen.
gözüküyor.
Bunun en büyük avantajı ne için kullanıyorlar arkadaşlar? Bu tam benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Notebook'unuz vardır mesela diyelim ki hani işte güzel bir notebook. Bunu eve geldiğin zaman hani bunu iş istasyonunda direkt kullanmak istiyorsunuz. Mesela evde mesela iş istasyonu olarak kullanmak istiyorsunuz. Buna bir tane kablo takıyorsunuz notebook'a. Ondan sonra zaten her şeyiniz
İstediğin her
hazır.
şeyi üstüne bağlıyorsun. Evet, Thunderbolt'un en büyük avantajı bu arkadaşlar. Zincir yöntemiyle birden fazla cihazları birbirine bağlanıp kendi içerisinde de farklı Thunderbolt cihazları bağlanabildiği için tek porttan aslında çokluya çokluya belli bir sayıya kadar ulaşabiliyorsunuz. Ve burada da istediğiniz türde cihaz takılabiliyorsunuz işte. USB'sinden Ethernet kontrolcüsüne kadar her şey bu platform üzerinde çalışabiliyor.
Zaten 4K monitör destekliyor.
Aynı zamanda evet monitör destekli.
Yani.
DisplayPort'a benzeyen bir teknoloji zaten. Monitör noktasında da çeşitli avantajları var. Şu ana kadar Apple ürünlerinde özellikle gördük. Intel tarafından geliştirilen bu teknolojiyi. Büyük ihtimalle yine böyle MacBook Pro kullanıcılarının, ne bileyim Mac Pro kullanıcılarının çok işine yarayacak bir
Yani
istasyon
herkes
gibi duruyor.
sonuçta yüksek notebook alıp da ondan sonra bunu evde iş
Thunderbolt
istasyonu.
olup da kullanmak isteyen herkes bu üründe bir yarar bulacaktır bence
Yani
kendisi.
Thunderbolt tabii PC'lerde şöyle bir düzgün bir şekilde yaygınlaşamadı ama
Evet, maalesef.
yaygınlaşır inşallah. Fiyatı da ucuzmuş. 200 dolar. Bence hani
Bu kadar çok bağlantı seçeneği sunan
değil
bir ürün
mi?
için 200 dolar öyle çok abartı bir fiyat
Normal bir
değil.
fiyat yani. Çünkü zaten alacaksın onu 3000 dolarlık bir notebookta falan
Ya
kullanacaksın.
aynen öyle. Bir de şimdi Apple tarafından örnek verdik. Doğal olarak Thunderbolt'u en çok onlar kullandığı için oradan gideceğim, devam edeceğim. Apple ürününe bir tane USB'den bağlanan external bir aparat alsan, bir dönüştürücü alsan 40-50 dolar zaten en ucuzları. O yüzden bakıldığında bu tarz bir istasyonun üzerinde birçok giriş çıkışı olan 200 dolar gerçekten uygun bir fiyat. İhtiyacı olanlar bakmalı diyorum.
Bir sonraki haberimiz arkadaşlar çok ilginç bir haber. NASA'nın Mars'ta gezici robotlar var biliyorsunuz. Bunlardan birisinin adı Opportunity ve şu anda arkadaş kendisi hafıza kaybı yaşıyor.
Evet maalesef.
Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz hani bunlar da SSD kullanmışlar. NAND SSD değil de NAND
Evet.
bellek kullanmışlar. NAND'larından bir tanesi o kadar çok yazıldığı için üzerine bitmiş.
Ömrü
Yani
bitmiş.
ömrü bitmiş. Tahminen zaten bunu mesela çok kısa bir süreli zaman için göndermişler robotu ama yani yıllardır
Yani çok
çalışıyor.
enteresan bir şekilde bu uzay programlarına gönderilen birçok cihaz ömrünü tamamladıktan sonra uzun yıllar çalışmaya devam ediyor. Bazı
Evet.
uydularda da bunları görmüştük. Yine benzer bir durum söz konusu. NASA'nın yaklaşık 10 yıl önce Mars'a indirdiği Opportunity robotu teknik olarak, yani fiziksel yapı olarak herhangi bir sıkıntı yaşamayıp işlevini çok güzel bir şekilde devam ettirebiliyormuş.
Aynen. Gerçi biraz bilim adamlarının orada inanılmaz büyük başarıları var. Hani mesela bir iki belgesel izlemiştim. Hani böyle tam ölümün eşiğinden döndürdükleri sahneler var. Çünkü mesela bunun kışın mesela Mars'ta şey yapıyorlar. Tam böyle eğimde güneşe doğru yatırarak bırakıyorlar. Evet.
Arkasında dağ yaslıyor, belki orada rüzgarı almayacak. Güneşi alıp ısınacak.
Aynen. Hatta birkaç kez mesela tamamen kapanmak üzere. Hiçbir şekilde erişemeyecekler. Üzerindeki tozlanmadan dolayı biliyorsunuz güneş panelleri üzerinde. Sonra bir anda düzeliyor. Diyorlar ki
kendi geri geliyor.
Mars hortumları var biliyorsun böyle. Hani bizim rüzgar canavarları dediğimiz neydi o şey? Çöllerde dolaşır hani böyle.
Ha, Dust Devil.
Evet. Rüzgar canavarı dediğimiz. Mesela onlar işte şeytan hortumu mu? Öyle bir şey.
Öyle bir adam var.
Aynen. Bizde de şey, bunlar temizlemişler. Yani paneli temizlemişler. Bilim adamları şaşırdılar, kaldırar yani.
dirilip duruyor yani. Aynen. Bir türlü ölmedi. Şimdiki sıkıntısı da günün demin bahsettiği bellek problemi. Hafızada bir sıkıntı var. Kafa gitmiş. Birkaç tahtada sıkıntı var. Hafızasını oluşturan memory, bellek bölümünün bir bölümü 8'de 1'i yanlış bilmiyorsam ya da 7'de 1'i ömrünü tamamlamış nantihücreleri. Cihaz çalıştığın zaman telemetri verilerini belleğinde tutuyormuş. İster istemez kapanınca da o verileri kaybediyormuş.
Evet, akşamleyin şey yapıyor. Bunlar mesela gündüzleyin RAM'da tutuyorlar. Akşamleyin SSD'ye yazıp kapatıyorlar. Hibernate yapıyorlar yani.
Aynen öyle. Zaten uydular da belli aralıklarda, belirli saat aralıklarında bunları görebildiği için sürekli iletişim halinde değiller. Mesela günün belirli periyotlarında cihaza bağlanıp ancak veri alışverişi gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi şu anda bilim adamları bu sıkıntıyı çözmek için belleğin belli bir kısmını erişilebilir olmaktan çıkarıp yeni bir firmware yazmakla meşguller.
Ve birkaç hafta içerisinde de Mars'a göndermeyi başarmayı planlıyorlar.
Evet, zaten
çok yavaş
paketi hazırladıktan sonra bir de onun gitme süresi var. Çünkü yanılmıyorsam 3-5 kilobayt gibi bir hızla gidebiliyor en fazla.
Yani,
Curiosity de biraz daha hızlı ama Opportunity biraz daha düşük bir aktarımımız var. Onu aldıktan sonra kendisini güncelleyecek ve umarız ki görevine devam edecek. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıkarmışlar. Şu anda bulunduğu konum Mars'ın yüzeyini haritalayan uyduların keşfettiği önemli bir noktaya çok yakınmış. Yani 600 metre civarında bir mesafesi varmış. Durumu toparlayıp oraya göndermeyi planlıyorlar. İnşallah bulurlar. Orada da enteresan bir bilgi bulunursa halkla paylaşırlar diye ümit ediyoruz. Uzaylılar falan.
Yani
çok
hani,
bir şey yani her şeyle paylaşmıyorlar
belki
biliyorsun.
Belki mesela işte tozunu falan silen uzaylılardır.
Evet.
O.
Evet.
Parini.
Hatta içini bile açıp tamir eden orada bir yere park edip.
Bir bakıyorlar RAM'lar düzelmiş, NAND'lar düzelmiş yani evet. En sonunda.
İşte RAM olsaydı böyle sıkıntılar olmazdı ama yine de teorik ömrünü bitirdiği ve hala çalıştığı için de onu dizayn eden mühendis arkadaşlara, bilim adamlarına da teşekkürler ediyoruz buradan kucak dolusu. Hakikaten çok büyük iş yapıyorlar insanlık için.
Bu sonraki haberimiz daha ilginç. Yani aslında bundan daha ilginç ne olabilir diyeceksiniz. Bence daha ilginç. Çünkü neden diyeceksiniz? Hyperloop vardı. Elon Musk biliyorsunuz hani geleceğin Steve Jobs'ı deniliyor. Ben de şahsen gerçekten takdir ettiğim seyrek insanlardan birisi. Yapmadığı iş yok. PayPal'ı kurdu. Ondan sonra işte
Tesla'yı kurdu.
Tesla'yı yaptı. SpaceX var biliyorsunuz. Hani uzaya hani insan taşıyan, mal taşıyan falan tek firma.
Ucuz yollu kargo.
Evet. Bunların hepsini zaten hani mimarı Elon Musk diye bir arkadaş. Bunun hani geçmişini biraz araştırın eğer bilmiyorsanız. Çok değişik
çok
bir geçmiş var. Çok da değişik. Bir yer hatta Amerika'da kaçak göçmen olarak yaşamışlar falan. Neyse. Bu arkadaş geçenlerde çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Geçen 2013 yazında. Demişti ki yepyeni bir ulaşım şekli yapıyoruz. Hyperloop diye. Hyperloop neydi? Bir tüp içerisinde, vakumlanmış bir tüpün içerisinde inanılmaz hızlı hareket eden minik hani trencikler diye ama bir kişinin
vagon beni yani. Aynen, 4 kompartman. Kişinin belki 6 kişinin en fazla sığabileceği ufak tüpler.
Kompartmancıklar.
Tüpler.
Bunlar hani ses hızına yakın bir hızla seyahat ediyorlar. Ve tabii ki böyle inanılmaz büyük bir hızla seyahat edince ne oluyor? Müthiş büyük bir hız yaşanıyor. Bir de çünkü bir de az da ufak da yaptığınız için bunlar her biri kendi başına dizayn. Hani sıklığı da arttırabiliyorsunuz. Evet. Mesela bugün bir tren kaldırıyorsun. Hani 8 saatte, 4 saatte, 1 saatte bir falan kalkıyor. Ama
bunu doldukça kaldır.
Dolmuş usulü.
Evet, dolmuş usulü. Hakikaten 4 kişi olduğunu düşün.
Yani toplanıp binersin.
Buradan Ankara'ya gideceksin. Hayale bak. Türkiye'ye gelip Hyperloop kurdular. Tabii Ankara'ya gideceksin. Nerede dur? İşte garın orada, otobüs garın orada bir de ona şey yaparlar.
Ufak otostop çekersin.
Otostop yeri yaparlar. Oradan seni de alır devam ederler. Yani. Ben bu tekniği aslında daha öncesinde şöyle düşmüştüm. Yerin altından derin bir noktadan kazsalar hani yani. Buradan Amerika'dan kafayı soksan Çin'den çıkarsan falan o tarz şeyler. Evet. Çünkü vakum ortamı olduğu için teorik olarak sürtünmeyi minimuma yakın derecelere getirebiliyorsun. Ve böylelikle de çok az bir enerjiyle
müthiş hızlı
müthiş
şey
hızlara çıkabiliyorsun. Çünkü ben şöyle farklı bir örnek vereyim. Geçen bir program izledim. Arabanın arkasında bisiklet sürme rekoru diye bir
tabii,
şey
tabii.
Var.
Evet, aynen.
Araba rüzgarı kestiği için onun hemen arkasında seyahat ederek eleman 110 mil hıza ulaştı bisikletle.
Ya yani şeyler de var biliyorsun mesela bizim hani bedavacı gençlik kamyonların arkasına yakından giderek mesela benzin tüketimini düşürtenler falan da vardı bizim Türkiye'de çok kullanılırdı bir ara.
Sonra kamyon bir fren yapınca da arkadan sinek
yani
gibi yapışırsın.
Işte, aynen öyle ama sonuçta yapan vardı.
Var var o akıllılar var.
Onun böyle bir şeyler vardı. Şimdi bu Hyperloop'u tabii uzatmayalım lafı habere geçelim evet. Esas. Hyperloop'un özelliği şu. Elon Musk yayınladıktan sonra bunu herkes kullanabilsin dedi. Yani ben yapmayacağım.
Fikri ortaya attı.
Dedi. Bir tane üniversitedeki, üniversitenin ismini de burada yazıyordu. Neyse onun üniversitedeki bir grup öğrenci bunu başlamışlar çalışmaya. Hani nasıl gerçekleştirebilir mi, yapılabilir mi? Hani biraz dizayn etmeye çalışalım, ilerlemeye çalışalım falan diyorlar. Ve bu giderek büyümüş bu organizasyon. İnsanlar katılmaya başlamışlar. Bu artık belli bir yerden sonra crowdfunding dedi. Hani böyle
toplulukların
finansmanın yerine bu toplulukların iş gücü olarak destek verdiği bir sistem olmuş. Bu sistemde şu anda 100'den fazla mühendis çalışıyor.
Evet, herhangi bir beklenti içerisinde olmadan şu anda.
Olmadan yani bu sistem gerçekleşirse, hani bir yatırım alırsa veya bir para kazanma durumları olursa, şirket satılırsa, bir şey olursa o zaman hani demişler ki size para ödeyeceğiz. Bu şekilde 250 kişi başvurmuş. Bayağı da yüksek.
Ama yani ümit vadeden bir yani, ulaşım sistemi.
Aynen 100 kişiyi de almışlar. 100 kişi. Tabii bu insanlar başka yerlerde çalışıyorlar. Mesela bir kısmı Boeing'de, bir kısmı NASA'da, bir kısmı da SpaceX'te çalışıyormuş. Yani baktığın zaman aslında
tabii,
gerçekten kaliteli insanlar çalışıyor. Yaptıkları araştırmaya göre demişler ki mantıklı. Bu proje tutabilir, olabilir. Biz bunun üzerine devam edelim. Fiyat olarak da 6 ila 10 milyar dolar arasında bir fiyat biçiliyor. Evet. 400 mil ne kadar ediyor aşağı yukarı?
1.6'dan şey yapsan
yok.
640-650 kilometre civarında
bir şey. Ankara ne kadar? 500.
500 civarı. Yani Ankara'dan evet. Devam edersen Konya'ya kadar gidersin
yani
bir ihtimalle.
Konya'ya kadar gidersin 6 milyar dolar fena değil aslında. Yapılabilir yani baktığınız zaman.
Yani iyi para tabii ki ama
çok hızlı tren döşemektense hani
yani ne kesinlikle. Yani. Bütün rayları falan baştan değiştirip yapacağına.
Aynen. Bu sistem yerin altından gitmiyor Ender'in dediği gibi. Yerin altından gittiği zaman çünkü bir tünel masrafı
evet,
çıkıyor
çok
arkadaşlar.
Çok pahalı.
Yani tünel sıkıntılı bir süreç açması. Zaten biz Eskişehir üzerinden geçirirken canımız çıktı. Yani çok sıkıntılı oralar. Bunu imkansız gibi bir şey olurdu.
Bu hava trenleri bir yurt dışında evet, gördüğümüz aynen. Yerden bir 5-6 metre yükseklikte özel tüplerin içinde bu hareket yani, edecek şekilde dizilmiş.
Bu da mesela en güzel yanı ses çıkarmayacak. Mesela trenler biliyorsunuz. Bu yüksek hızlı trenlerin en büyük komik yanı ne biliyorsun değil mi?
Ses.
Ses. Yani evet. Mesela diyelim ki şey oluyor. Şehrin içine girdiği zaman çok ondan sonra yavaşlıyor. Hayır.
Evet, tabii.
Yani yavaşlatıyorlar.
Ayrıca hızlarını düşürüyor.
Kesinlikle çok hızlı yavaşlatıyorlar trenleri ve zaten yavaş gidiyorsunuz. Mesela ben ilk Avrupa'da bindim şaşırmıştım. Niye yavaş gidiyorsunuz?
Adı hızlı tren kakaladılar bize. Yavaş
yani,
giden treni.
Aynen. Şehrin dışına çıktık ancak ondan sonra hızlandı. Yani şimdi mesela böyle bir sistemde o da yok. Hani bas.
Evet. Sonuna kadar. Sürtünmez olduğu için ses de az olacak. Zaten yani, tüpün içinde.
Uçuyor zaten tüpün evet. İçinde. Yani bu tüpün içinde de manyetik bilmem ne falanla havada duruyor yani öyle şekilde. Değmiyor.
Evet. 670 mil gibi hızlardan bahsediyor. 1000 kilometrenin üzerinde yani bildiğin yer uçağı.
Evet yani.
Yer uçağından bir yani uçaktan bile hızlı. Buradan son haberimize geçmek istiyorum. Ben bu haberi okuyunca önce yüzümde koca bir tebessüm belirdi. Ondan sonra biraz kendimi açıkçası yetersiz hissettim. Çünkü böyle bir yetenek olamaz arkadaşlar. Hitachi marka belirli bir model osiloskop üzerinde Quake oynamayı başarmış. Yani diyorum helal olsun.
Yani Quake'in oynanmadığı yer yok.
Yok ama osiloskop yani iki boyutlu ekranı olan.
Yani hiç hani ki ne, nereden aklına gelmiş bir.
Değil
hani,
mi? Yani üstünde ekran olan evet. Her şeyi Quake oynamaya başlıyor.
Yani nasıl cesaret edip de yapmış o da ayrı bir mevzu. Yani.
Evet hani girin okuyun arkadaşlar çünkü çok teknik bilgiler var orada. Elektrik bilgisi de gerekiyor. Osiloskopun nasıl çalıştığını da mantığını da biraz bilmek gerekiyor açıkçası. Nefes kesici bir çalışma ya. Hani o çizgileri yuvarlak dalgalı çizgilerden keskin hatlara dönüştürme noktasına, aynen. Sesin ayrı işlenip dışarı verilmesine, saniyede oluşan kare sayısının oynanabilir seviyeye getirilmesine kadar hakikaten her şeyle uğraşmış arkadaş. Başyapıt ya.
Fantastik yani.
Yani böyle beyinler lazım işte. ülkelere ve, işte Ar-Ge merkezlerine böyle beyinler lazım.
Ve tamamıyla açık kaynak kod. Yani mesela çok hani ciddi derecede ben de anlarım bu işten falan diyorsanız girip bakabilirsiniz yani.
Aynen. Osiloskopun marka modelini de vermişler. Hitachi V422.
Hatta çalıştırabilirsiniz varsa.
Yani. $150 civarında eBay'de bulunuyor demiş. Ben de haberi okuyunca girdim baktım. Büyük ihtimalle uyanıklar almıştır hepsini.
Fiyatları yükselmiş buralar.
Evet. Hitachi'nin başka osiloskoplarında çalışır mı? Orasını bilemem. Orası da artık alıp denemek isteyen kişiye kalmış ama hakikaten böyle bir çalışmayı görmek, böyle bir hani farklı düşünce yapısına sahip insanların olduğunu görmek dünya üzerinde beni gerçekten çok sevindirdi.
Değil mi? Aynen. Bak burada arkadaş yaptı. Finlandiya'da arkadaş. Türkiye'de bir konu oldu.
Evet.
Baktığın zaman. İlginç.
Hayranlıkla da izliyoruz gerçekten. Evet. Bu güzel çalışmalarında başarısının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar, Donanım Haberi'nin 2015 yılının ilk programının sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine her zamanki gibi cumartesi günü sizin ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.